Ayrım 2. Cehennem, Dan Brown, sayfa 26. 2. Bölüm. Floransa'da mıyım? Robert Langdon'ın başı zonkluyordu. Hastanedeki yatağında dikilmiş, sürekli çağrı butonuna basarken vücut sistemine yayılmış sakinleştiricilere rağmen kalbi hızla çarpıyordu. Doktor Brooks at kuyruğu şeklindeki saçlarını sallayarak telaşla içeri girdi. "İyi misiniz?" Langdon sersemlemiş bir ifadeyle başını iki yana salladı. "Ben İtalya'da mıyım?" "Doktor Brooks çok iyi," dedi, "hatırlıyorsunuz." "Hayır." Langdon pencereden görünen uzaktaki büyük binayı işaret etti. "Palazzo Vecchio'yu tanıdım." Doktor Brooks ışıkları yakınca Floransa manzarası bir anda kayboldu. Langdon'ın yatağının yanına gelip sakin bir sesle konuşmaya başladı. "Bay Langdon, endişelenmenize gerek yok. Küçük çaplı bir hafıza kaybı yaşıyorsunuz ama Doktor Marconi beyin fonksiyonlarınızın normal olduğunu söyledi." Çağrı butonunu duyan sakallı doktor da aceleyle içeri girmişti. Doktor Brooks hızlı ve akıcı bir İtalyancayla bir yandan Langdon'ın İtalya'da olduğunu öğrenince ne kadar agitato olduğundan bahsediyor, bir yandan da kalp monitörünü kontrol ediyordu. Langdon öfke içinde, heyecanlanmak mı diye düşündü. Daha çok şok oldum. Salgılamakta olduğu adrenalin bedenine yayılmış olan sakinleştiriciler de savaşa girmişti. "Bana ne oldu?" diye sordu. "Bugün günlerden ne?" Doktor Brooks, "Her şey yolunda," dedi. "Sabahın erken saatleri, 18 Mart pazartesi." "Pazartesi?" Langdon ağrıyan başına rağmen kendine en son yaptığı şeyleri hatırlamaya zorladı. Soğuk ve karanlıktı. Cumartesi sabahı akşamüstü derslerine girmek için Harvard kampüsünde tek başına yürüyordu. Bu iki gün önce miydi? Derslere veya sonrasına ait bir şey hatırlamaya çalışırken içini büyük bir telaş sardı. "Hiçbir şey hatırlamıyorum." Kalp monitörünün biplemesi hızlandı. Yaşça büyük olan doktor sakalını kaşıyarak makineleri ayarlarken Doktor Brooks tekrar Langdon'ın yanına oturdu. Yumuşak bir sesle "iyi olacaksınız" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. "Size geçici hafıza kaybı teşhisi koyduk ki bu da kafa travmalarında çok yaygındır. Son birkaç güne ait hatıralarınız bulanık veya eksik olabilir ama bu kalıcı bir durum değil." Duraksadı. "İsmimi hatırlıyor musunuz? İçeri girdiğimde size söylemiştim." Langdon kısa bir süre düşündü. "Sienna. Doktor Sienna Brooks." Doktor Brooks gülümsedi. "Gördünüz mü? Şimdiden yeni hatıralar oluşturmaya başladınız." Langdon'ın başındaki ağrı dayanılmazdı. Yakın görüşü ise hala bulanıktı. "Ne oldu? Buraya nasıl geldim?" "Bence dinlenmelisiniz ve belki de..." Langdon tekrar "buraya nasıl geldim?" diye sordu. Kalp monitörü yeniden hızlanmıştı. Doktor Brooks endişeli bir ifadeyle meslektaşıyla bakışıp "tamam, yavaşça nefes alın," dedi, "size anlatacağım." Sesi fark edilir derecede ciddileşmişti. "Bay Langdon, 3 saat önce sersemlemiş bir halde acil servise geldiniz. Başınız kanıyordu ve o an olduğunuz yere yığıldınız. Kim olduğunuz veya buraya nasıl geldiğiniz hakkında kimsenin bir fikri yoktu. İngilizce bir şeyler mırıldanıyordunuz. Bu yüzden Doktor Marconi benim yardımcı olmamı istedi. Buraya İngiltere'den geldim. Araştırma iznindeyim." Langdon kendini bir Max Ernst tablosunun içinde uyanmış gibi hissediyordu. "İtalya'da ne işim var? Genellikle her yıl sanat konferansı için Haziran ayında İtalya'ya gelirdi. Ama şimdi Mart ayındaydılar." Yatıştırıcılar Langdon'ı iyice etkisi altına almaya başlamıştı. Yer çekimi sanki her geçen saniye daha da güçleniyor ve onu yatağın içinden aşağı çekmeye çalışıyormuş gibi hissetmesine neden oluyordu. Kafasını kaldırıp uyanık kalmaya çalışarak yer çekimiyle savaştı. Doktor Brooks havada duran bir melek gibi üzerine doğru eğildi. "Lütfen Bay Langdon," diye fısıldadı. "Kafa travmalarında ilk 24 saat çok önemlidir. Dinlenmeniz gerekiyor. Yoksa kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz." Odanın dahili haberleşme sisteminde çatallı bir ses duyuldu. "Doktor Marconi." Sakallı doktor duvardaki bir düğmeye basarak cevap verdi. "Si." Dipnot evet. Dahili telefondaki ses hızlı bir İtalyanca ile konuşuyordu. Langdon bu konuşmaların ne anlama geldiğini yakalayamasa da iki doktorun birbirlerine şaşkınlık içinde bakışmalarını yakaladı. Yoksa dehşet içinde mi bakışıyorlardı? "Marconi, un minuto," dipnot bir dakika diyerek konuşmayı bitirdi. Langdon "ne oldu?" diye sordu. Doktor Brooks'un gözleri kısılmıştı. Arayan yoğun bakım resepsiyonistiydi. Bir ziyaretçiniz varmış. Bu umut ışığı Langdon'ın sersemliğini üzerinden atmasını sağladı. Bu iyi haber. Belki de bu kişi başıma ne geldiğini biliyordur. Doktor Brooks şüphelenmiş gibiydi. Buraya birinin gelmiş olması biraz tuhaf. İsminizi bilmiyorduk ve henüz sisteme kaydınız bile yapılmadı. Langdon güçlükle yatağında doğrulmaya çalıştı. Eğer birisi burada olduğumu biliyorsa o zaman başıma ne geldiğini de biliyordur. Doktor Brooks, Doktor Marconi'ye bakınca adam anında başını iki yana sallayarak parmağıyla kol saatine vurdu. Doktor Brooks tekrar Langdon'a döndü. Burası yoğun bakım ünitesi diye açıkladı. Sabah 9'dan önce içeri kimse alınmıyor. Birazdan Doktor Marconi dışarı çıkıp ziyaretçinin kim olduğunu ve ne istediğini öğrenecek. Langdon peki ya benim isteklerim diye sordu. Doktor Brooks anlayışla gülümsedi ve hastasına biraz daha yaklaşarak alçak sesle konuşmaya başladı. Bay Langdon, dün geceyle ve başınıza neler geldiğiyle ilgili bilmediğiniz bir takım şeyler var. Ve biriyle konuşmadan önce gerçekleri öğrenmeye hakkınız olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki henüz bunları öğrenecek kadar güçlü... Langdon kendini iyice doğrultmaya çalışırken hangi gerçekleri diye sordu. Koluna bağlanan serumun iğnesi canını yakıyor, vücudu ona birkaç yüz kilo gibi geliyordu. Tek bildiğim Floransa'da bir hastanede olduğum ve buraya sürekli çok üzgünüm diye sayıklayarak geldiğim. Bir anda aklına korkunç bir fikir geldi. Langdon trafik kazası mı geçirdim diye sordu. Birini mi yaraladım? Doktor Brooks hayır hayır dedi, öyle olduğunu sanmıyorum. Langdon öfke dolu gözlerle iki doktora da bakarak o zaman ne diye zorladı. Neler olduğunu bilmeye hakkım var. Uzun bir sessizlikten sonra Doktor Marconi çekici genç meslektaşına gönülsüz bir şekilde başıyla onay verdi. Doktor Brooks nefes verip Langdon'un başucuna iyice yaklaştı. Pekala, size bildiklerimi anlatacağım ve siz de sakin bir şekilde dinleyeceksiniz. Anlaştık mı? Langdon başını salladı ve bu hareket kafatasının içine ani bir ağrının yayılmasına neden oldu. Cevapları bir an önce duymak istediği için ağrıyı aldırmadı. Bilmeniz gereken ilk şey şu ki başınızdaki yaranın sebebi bir kaza değil. Tamam, bu bir teselli oldu. Pek sayılmaz. Aslına bakarsanız başınızdaki yaranın sebebi bir kurşun. Langdon'ın kalp monitörü daha hızlı biplemeye başladı. Efendim? Doktor Brooks sakin ama hızlı bir şekilde konuşmaya devam etti. Bir kurşun kafatasınızın tepesini sıyırıp geçmiş ve büyük ihtimalle bir beyin sarsıntısı geçirmenize neden olmuş. Hayatta kaldığınız için çok şanslısınız. Birkaç milim daha aşağıya gelmiş olsaydı... Başını iki yana salladı. Langdon şaşkınlık içinde ona baktı. Biri bana ateş mi etmiş? O sırada koridorda çıkan bir tartışmanın öfkeli sesleri odayı doldurdu. Langdon'ı ziyarete gelen kişinin beklemek istemediği anlaşılıyordu. Langdon neredeyse aynı anda koridorun diğer ucundaki ağır bir kapının hızla açıldığını duydu. Yaklaşan kişiyi görene kadar bakışlarını kapıdan ayırmadı. Kadın baştan aşağı siyah deri kıyafetler giymişti. Çevik ve güçlü bir görüntüsü, koyu renk kirpi gibi kısa saçları vardı. Hiç zorlanmadan ayakları sanki yere basmıyormuş gibi yürüyordu ve doğrudan Langdon'ın odasına yönelmişti. Doktor Marconi vakit kaybetmeden kapı aralığına gidip ziyaretçinin girişini kapattı. Elini bir polis gibi uzatarak "Fermati qui" dedi. "Dipnot burada dur." Yabancı doktor Marconi'ye gittikçe yaklaşırken susturuculu bir tabanca çıkardı, doktorun göğsüne nişan alıp ateş etti. Kısa ve net bir tıslama duyuldu. Langdon doktor Marconi'nin geri geri odanın içine doğru sendeleyişini, yere düşüp göğsünü tutuşunu ve beyaz laboratuvar önlüğünün kana bulanışını dehşet içinde izledi. 3. Bölüm. İtalya kıyılarının 5 mil açığında 70 metrelik The Mendacium isimli lüks bir yat, Adriyatik'in yavaşça kabaran sularından yükselen şafak öncesi sisinin arasında ilerliyordu. Gemi dikkat çekmeyen gri gövdesi yüzünden askeri bir geminin sıkıcı havasını taşıyordu. 300 milyon doların üzerinde bir fiyatı olan teknede her tür konfor mevcuttu. Spa, havuz, sinema, özel denizaltı ve bir helikopter pisti. Ancak teknenin sahip olduğu bu özellikler onu 5 yıl önce satın alan ve bu alanların büyük bir kısmını askeri seviyede kurşun kaplı bir elektronik kumanda merkezi kurmak için anında dönüştüren sahibinin pek de umurunda olmamıştı. The Mendacium'un 3 özel uydu bağlantısı ve yerüstü röle istasyonlarıyla desteklenen kumanda odasında gemide yaşayan ve teşkilatın karada üstlenmiş operasyon merkezleriyle sürekli iletişim halinde olan teknisyenler, analistler ve operasyon koordinatörlerinden oluşan yaklaşık 24 kişilik personeli bulunuyordu. Geminin güvenliği, askeri eğitim almış küçük bir birlik, iki füze tespit sistemi ve en yeni silahların bulunduğu bir cephanelikten oluşuyordu. Aşçılar, temizlik ve hizmet elemanları gibi yardımcı personelle birlikte gemide 40'tan fazla kişi çalışıyordu. The Mendacium aslında sahibinin imparatorluğunu yönettiği portatif bir ofis binası gibiydi. Çalışanlarının sadece amir olarak bildikleri bu adam ufak tefek, bodur, yanık tenli ve çukur gözlü biriydi. Etkileyici olmayan fiziği ve dolaysız tarzı, sunduğu gizli hizmetlerden oluşan özel menüsüyle büyük servet yapmış birine çok uyuyordu. Ondan farklı pek çok şekilde bahsedilirdi. Ruhsuz, para göz, günah yöneticisi, suç ortağı, şeytanın adamı. Ama o bunlardan hiçbiri değildi. Amir müşterilerine tutkularının ve arzularının peşinden gitme fırsatı sunuyordu. İnsanlığın doğuştan günahkar olması onun sorunu değildi. Aleyhinde konuşanlara ve onların etik itirazlarına rağmen amirin ahlaki pusulası sabitti. Şöhretini ve konsorsiyumu iki altın kural üzerine kurmuştu. Asla tutamayacağın bir söz verme ve asla bir müşteriye yalan söyleme. Asla. İş yaşamı boyunca sözünü tutmadığı hiç olmamış veya bir anlaşmayı bozmamıştı. Sözünün eri oluşu kesin bir garantiydi ve bazen pişman olduğu anlaşmalar yapsa da bozmayı asla aklından geçirmezdi. O sabah yatının lüks kamerasının balkonuna çıktığında köpüren denize bakarak içine yerleşen endişeyi def etmeye çalışıyordu. Geçmişte verdiğimiz kararlar geleceğimizin mimarıdır. Amirin geçmişte verdiği kararlar onun her mayın tarlasında pazarlık yapabilmesini ve her zaman başarılı olmasını sağlamıştı. Ancak o gün pencereden İtalya topraklarının uzak ışıklarına bakarken kendini hiç olmadığı kadar gergin hissediyordu. Bir yıl önce tam da bu yatta sonuçları şimdi kurmuş olduğu her şeyi tehdit eden bir karar vermişti. Yanlış adama hizmet etmeyi kabul ettim. Amirin bunu o sırada bilmesine imkan yoktu. Ancak şimdi bu yanlış hesap beklenmedik sorunları beraberinde getirmiş ve batmakta olan gemisini alabora olmaktan kurtarmak için en iyi ajanlarından bazılarını ne gerekiyorsa yapma emriyle sahaya yollamak zorunda kalmıştı. Amir şu anda özellikle bir ajandan haber almayı bekliyordu. Güçlü kirpi saçlı ajanını düşündü. Vayenta. Bu göreve kadar kendisine mükemmel bir şekilde hizmet veren Vayenta, geçen akşam korkunç sonuçlara neden olan bir hata yapmıştı. Son 6 saat durumun kontrolünü yeniden ele geçirmek için faydasız bir çabaya girmişlerdi. Vayenta hatasına bir şanssızlığın sebep olduğunu söyledi, zamansız öten bir kumrunun. Ne var ki amir şansa inanmazdı, her şeyi şansı ve tesadüfleri ortadan kaldırmak üzere kurmuştu. Kontrol amirin uzmanlık alanıydı. Her ihtimali önceden düşünmek, her tepkiyi tahmin etmek ve gerçeği arzu edilen sonuca doğru yönlendirmek. Kusursuz bir başarı ve gizlilik sicili vardı. Bu da milyonerler, politikacılar, şeyhler ve hatta hükümetlerden oluşan muazzam bir müşteri listesi anlamına geliyordu. Doğuda beliren sabahın ilk ışıkları ufuktaki alçak yıldızları soldurmaya başlamıştı. Amir güvertede durmuş, sabırla Vayenta'dan görevini planladığı şekilde tamamladığı haberini almayı bekliyordu. 4. Bölüm. Langdon bir an için zamanın durduğunu sandı. Yerde hareketsiz yatan Doktor Marconi'nin göğsünden kanlar fışkırıyordu. Langdon bakışlarını doktordan, koridordan odasına doğru ilerlemekte olan kirpi saçlı suikastçıya dikti. Kadın kapı eşiğine gelince Langdon'a baktı ve hemen silahını ona doğrultarak nişan aldı. Langdon öleceğiz diye düşündü, şimdi burada. Küçük hastane odasındaki silah sesi sağır ediciydi. Vurulduğundan emin olan Langdon kendini geriye çekti ama ses saldırganın silahından gelmemişti. Doktor Brooks kendini ağır metal kapıya doğru atarak kapıyı kapatmış ve kilidi çevirmişti. Genç doktor korku dolu gözlerle hemen arkasına dönüp kanlar içindeki meslektaşının yanına çömeldi ve nabzını kontrol etti. Doktor Marconi öksürünce ağız dolusu kan yanağından gür sakalına doğru aktı. Sonra hareketsiz kaldı. Doktor Brooks, "Enrico, no, ti prego!" diye haykırdı. "Dipnot Enrico, hayır, lütfen!" Dışarıda metal kapının arkasına kurşunlar yağıyordu. Alarm sesleri koridorda yankılanmaya başlamıştı. Langdon'ın bedeni bir şekilde harekete geçmiş, panik ve hayatta kalma içgüdüsü yatıştırıcıları etkisiz bırakmıştı. Güçlükle yatağından kalkmaya çalışırken kolunda yakıcı bir acı hissetti. Bir an için bir kurşunun kapıdan geçip kendisine isabet ettiğini düşündü. Ama aşağı bakınca serumun kolundan çıktığını gördü. Plastik kateterin ucundan sıcak kan dışarı akıyordu. Langdon artık tamamıyla ayılmıştı. Doktor Marconi'nin yanına çömelmiş olan Doktor Brooks yaşlı gözlerle hala nabız arıyordu. Sonra sanki içinde bir ışık yanmış gibi ayağa kalkıp Langdon'a döndü. Genç doktorun ifadesi Langdon'ın gözleri önünde bir anda değişiverdi. Genç hatları krizle karşılaşan tecrübeli bir acil servis doktorunun kararlılığıyla sertleşti. "Beni izle," dedi. Doktor Brooks Langdon'ın kolunu tutarak onu odada yürüttü. Langdon güçsüz bacaklarıyla sendeleyerek ilerlerken koridorda silah sesleri ve kargaşa devam ediyordu. Zihni açıktı ama uyuşturulmuş bedene tepki vermekle zorlanıyordu. "Hareket et." Ayaklarının altındaki seramik zemin soğuktu ve ince hasta önlüğü 1.80'lik bedenini örtecek kadar uzun değildi. Kolundan damlayarak avucunun içine dolan kanları hissedebiliyordu. Kurşunlar ağır kapı tokmağına çarpmaya devam ediyordu. Doktor Brooks Langdon'ı sertçe küçük bir tuvalete doğru itti. Peşinden içeri girecekken durup arkasına baktı ve tezgaha doğru koşup Langdon'ın kanlı Harris ceketini kaptı. "Lanet ceketimi boş ver." Ceketle birlikte geri dönüp çabucak banyo kapısını kilitledi. Tam o sırada dışarıdaki odanın kapısı kırılarak açıldı. Genç doktor minik banyonun içinden ikinci bir kapıya doğru ilerleyip açtı ve Langdon'ı bitişikteki ayılma odasına aldı. Silah sesleri arkalarında yankılanırken Doktor Brooks kafasını koridora doğru uzatıp Langdon'ı kolundan tuttu ve koridorun karşısındaki merdivene doğru sürükledi. Bu ani hareket profesörün başının dönmesine sebep oldu. Her an bayılabileceğini hissediyordu. Sonraki 15 dakika bulanıktı. Aşağı inen merdivenler, sendeleme, düşme, Langdon'ın kafasındaki zonklama dayanılmaz bir hale gelmişti. Görüşü artık daha da bulanık, kasları uyuşuktu. Her hareketi ertelenmiş bir tepki gibiydi. Ve sonra hava soğudu. "Dışarıdayım." Genç kadın onu binanın uzağındaki karanlık bir ara sokakta sürüklerken Langdon keskin bir şeyin üzerine basıp kaldırıma sertçe düştü. Adama yatıştırıcı verdikleri için yüksek sesle küfreden Doktor Brooks onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Ara sokağın sonuna yaklaştıklarında Langdon yine tökezledi. Doktor Brooks bu kez onu yerde bırakıp caddeye doğru koştu ve uzaktaki birine seslendi. Langdon hastanenin önüne park etmiş bir taksinin belli belirsiz yeşil ışığını gördü. Arabada hiçbir hareketlilik yoktu. Şoför büyük ihtimalle uyuyordu. Doktor Brooks bağırarak kollarını salladı, sonunda taksinin farları yandı ve ağır ağır onlara doğru ilerledi. Ara sokakta Langdon'ın arkasında bir kapı sertçe açıldı, ardından hızla yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Arkasını dönünce kendisine doğru ilerleyen karanlık bir şekil gördü. Ayağa kalkmaya çalıştı ama doktor onu çoktan tutmuş, bekleme halindeki bir Fiat taksinin arka koltuğuna oturtmaya çalışıyordu. Genç kadın üzerine doğru abanıp kapıyı kapatırken bedeninin yarısı koltukta yarısı yerdeydi. Uyku sersemi şoför arkasını dönüp taksisine doluşan tuhaf ikiliye baktı. Karşısında at kuyruklu ameliyat üniformalı genç bir kadınla kolu kanayan ve yarısı yırtık hasta önlüğü giymiş olan bir adam vardı. Yan ayna havaya uçarken büyük ihtimalle onlara arabasından inmelerini söylemek üzereydi. Siyah deri ceketli kadın ara sokaktan çıkıp silahını doğrulttu. Doktor Brooks Langdon'ın kafasını tutup aşağı doğru bastırırken tabanca yine ateş aldı. Arka pencere patlayınca bir anda cam yağmuruna tutuldular. Şoföre daha fazla açıklama yapmaya gerek kalmamıştı. Gazı kökledi ve taksi hızla ileri atıldı. Langdon baygınlığın eşiğinde düşünmeye çalıştı. "Biri beni öldürmeye mi çalışıyor?" Doktor Brooks köşeyi döndüklerinde doğrulup profesörün kanayan kolunu tuttu. Kateterin ucu garip bir şekilde etindeki delikten dışarı fırlamıştı. "Pencereden dışarı bak," dedi Sienna. Langdon söyleneni yaptı. Dışarıda hayaletimsi mezar taşları karanlıkta akıp gidiyordu. Bir mezarlığın yanından geçmelerini nedense duruma uygun bulmuştu. Langdon doktorun parmaklarıyla kateteri yokladığını hissetti. Sonra genç kadın bir anda çekip çıkardı. Yakıcı bir acı doğrudan Langdon'ın beynine doğru ilerledi. Gözlerinin kaydığını hissetti ve sonra her şey karardı. 5. Bölüm. Telefonunun tiz ziliyle amir gözlerini Adriatik'in sakinleştirici sesinden ayırdı ve hızla kamerasındaki ofisine doğru ilerledi. Sabırsızlık içinde nihayet diye düşündü. Masasının üzerindeki bilgisayar ekranı hareketlenmişti. Arabanın bu gemiye bağlanmadan önce izi sürülemeyen 4 yönlendirici tarafından yeniden yönlendirilerek bir İsveç Sectra Tiger XS özel ses şifreleyen telefonundan geldiğini bildiriyordu. Kulaklığını taktı, ben amir diye cevapladı. Yavaş ve özenle konuşuyordu. Konuşun. Ses ben Vayenta diye karşılık verdi. Amir kadının sesinde alışılmadık bir tedirginlik sezdi. Saha ajanları çok nadir amirle doğrudan konuşurlardı. Ve daha da nadir olarak dün akşamki gibi bir fiyaskodan sonra onun için çalışmaya devam ederlerdi. Yine de amirin krizi çözmek için sahada bir ajana ihtiyacı vardı. Ve Vayenta bu iş için en iyi kişiydi. Vayenta, yeni bir haberim var dedi. Amir sessiz kaldı. Bu kadının devam etmesini gösteren bir işaretti. Kadın duygusuz bir ses tonuyla konuşuyordu. Profesyonelliğini göstermeye çalıştığı çok açıktı. Langdon kaçtı dedi, nesne yanında. Amir masasına oturdu ve bir süre sessiz kaldı. Anlaşıldı dedi. Sanırım en kısa sürede polise gidecektir. Amirin iki güverte aşağısında geminin güvenli kumanda merkezinde kıdemli yönetici Lawrence Knowlton özel bölmesinde oturuyordu. Amirin görüşmesinin bittiğini fark etti. Haberlerin iyi olmasını umuyordu. Son iki gündür amir fazla gergindi ve gemideki tüm çalışanlar çok önemli bir operasyonun söz konusu olduğunu hissediyorlardı. Çıta tahmin edilemeyecek kadar yüksek ve Vayenta bu defa işi becerse iyi olur. Knowlton dikkatli bir şekilde hazırlanmış oyun planlarını yönetmeye alışkandı. Ama bu senaryo kaosa dönmüştü ve amir yönetimi bizzat ele almıştı. Meçhul bir bölgeye girdik. O sırada dünya çapında devam eden 6 farklı görev konsorsiyumun diğer saha ofislerinden hizmet alıyor. Bu şekilde amir ve The Mendasium'daki personel sadece bu işe odaklanabiliyordu. Müşterileri birkaç gün önce Floransa'da intihar etmişti ama listesinde konsorsiyumun hala sunması gereken bir sürü hizmet vardı. Bunlar sonuçları ne olursa olsun adamın bu organizasyona emanet ettiği özel görevlerdi ve konsorsiyum her zamanki gibi hiç sorgulamadan aldığı işi bitirmek niyetindeydi. Knowlton yerine getirmek amacıyla ben emirlerimi aldım diye düşündü. Ses geçirmez cam bölmesinden çıkıp bazıları şeffaf, bazıları da mat olan yarım düzine başka bölmenin yanından geçti. Nöbetçi subaylar içeride aynı görevin başka aşamalarıyla ilgileniyorlardı. Knowlton ana kumanda odasında ilerlerken başıyla teknik ekibi selamlayıp içinde 12 sağlam kutu bulunan küçük bir kasaya girdi. Kutulardan birini açıp içindekini çıkardı. Bu seferki sadece parlak kırmızı bir harici bellekti. İlişikteki görev kartına göre harici belleğin içinde müşterinin ertesi sabah belirli bir saatte önemli medya kuruluşlarına gönderilmesini istediği uzun bir kayıt dosyası vardı. Yarınki isimsiz yükleme hayli kolay olacaktı. Ama akış çizelgesinde bu dosyayı belirli bir saatte yüklemeden önce konsorsiyuma şifre çözümlerinin, derlemelerin veya gerekli olabilecek diğer hazırlıkların yapılabilmesi için yeterli kadar zaman tanımak amacıyla bugün, yani teslimden 24 saat önce yeniden incelenecek diye işaretlenmişti. Hiçbir şey şansa bırakılmaz. Knowlton şeffaf bölmesine döndü ve ağır cam kapıyı kapatıp dış dünyayla ilgisini kesti. Duvardaki bir düğmeyi çevirince bölmesini çevreleyen camlar anında matlaştı. Mahremiyet için The Mendasium'daki bütün ofisler asılı partikül düzen tekniğine göre imal edilmiş, akıllı cam da denilen camlardan yapılmışlardı. APD camının şeffaflığı panelin içinde asılı duran çubuk benzeri milyonlarca minik parçacığı bir araya getiren veya rastgele dağıtan bir elektrik akımının uygulanması ya da kesilmesiyle kolaylıkla kontrol edilebiliyordu. Bölümlere ayırma konsorsiyumun başarısının temel taşıydı. Sadece kendi görevinle ilgilen, hiçbir şey paylaşma. Artık özel alanında rahat bir şekilde oturan Naughton, harici belleği bilgisayarına takıp dosyayı tıkladı ve görevine başladı. Ekranı anında karardı ve hoparlörlerden yumuşak bir su çırpıntısı duyuldu. Ekranda yavaş yavaş bir resim belirdi. Belirsiz ve karanlık. Karanlıkta bir sahne şekil almaya başladı. Bir mağaranın içiydi veya büyük bir oda. Mağaranın zemini suyla kaplıydı. Bir yeraltı gölüne benziyordu. Tuhaf bir şekilde su sanki içeriden aydınlatılmış gibiydi. Naughton daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Tüm mağara esrarengiz bir şekilde kırmızı tonunda parlıyordu. Soluk duvarlar dalgalanan suyun damarlı yansımalarıyla kaplıydı. Burası neresi? Çırpıntı sesi devam ederken kamera aşağı doğru inmeye ve dikey olarak alçalmaya başladı. Suya doğru inip aydınlatılmış yüzeyi deldi. Çırpıntı sesleri kayboldu. Yerini suyun altındaki ürkütücü sessizlik aldı. Suyun altındaki kamera alçalmaya devam etti. Kısa bir süre sonra durdu. Mağaranın kum ve çamur kaplı zeminine odaklandı. Yerde parlak titanyumdan dikdörtgen bir plaka duruyordu. Plakanın üzerinde bir yazı vardı. Burada, bu tarihte, dünya sonsuza dek değişti. Plakanın altında bir isim ve bir tarih yazıyordu. İsim müşterilerine aitti. Tarih, ertesi gündü. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 41.